Ayrım 26, Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 242. Türkiye'deki uzantısı. Müslüman Kardeşler Hareketi, laiklik, çağdaşlık, akıl ve sivil hukuk üzerinde yükselen Türkiye Cumhuriyeti'ne en başından beri karşıydı. Çünkü Türkiye'nin fikir, inanç, siyaset yapısı onlara pek çalışma alanı vermiyordu. Türk kadınının erkekle eşit hale getirilmesiyle bu kesimde de rahat çalışabilecek ortam bulamıyorlardı. Müslüman Kardeşlerin etkisi Türkiye'de 1945'ten sonra görülmeye başlanmıştır. Hele hele NATO'nun kurulmasıyla doğruya çıkan kapitalist-sosyalist blok çatışması, Türkiye'nin NATO'ya girmek için ABD'ye her türlü ödünü vermesi, Müslüman Kardeşlerin çalışabileceği bir siyasal ortamın doğmasına yol açmıştır. Türkiye'de Müslüman Kardeşler çizgisine kayanlar 1950'lerde ve özellikle de 1960'larda Komünizmle Mücadele Dernekleri içinde örgütlendiler. Bu haliyle de Sovyetler Birliği'ne karşı savaşarak ABD'nin yanında durmaktaydılar. Sünnilik, dindarlık, dine hizmet gerekçeleriyle ABD'ye hizmet ediyorlardı. 16 Şubat 1969'da Bugün gazetesinde Mehmet Şevket Eygin'in solcu gençlere karşı yazdıkları Müslüman Kardeşlere dair sloganlarla doluydu. Bilmiş olunuz ki büyük fırtına patlamak üzeredir. Müslümanlar ile kızıl kafirler arasında topyekun savaş kaçınılmaz hale gelmiştir. İmtihan günleri gelip çatmıştır. Kaderden kaçmak, kurtulmak ne mümkün? Komünizm küfrüne karşı derhal silahlan. İslam'da askerlik ve cihat ihtiyari değildir, mecburidir. Allah ve ona kulluk borcunun içinde cihat farizasının da bulunduğunu bir an bile unutma. Stalin ve benzeri deccallerin piçleri olan kızıl veletler sokaklara dökülüp Türkiye'yi yıkmak isterlerse bütün Müslümanları karşılarında bulmalıdırlar. Onlarda taş, sopa, demir, molotof kokteyli mi var? Biz de aynı silahları kullanmaktan aciz değiliz. Herkes vazifeye koşsun, herkes komünizm küfrüyle savaşa hazırlansın. Komünistler ve onları destekleyen hain şahıs ve müesseseler kahredilsin. Bir Müslüman 100 komüniste bedeldir. Müslümanlar komünizmle çarpışan devlet kuvvetlerine yardımcı olsunlar. Not: bir şeyler olursa silahlar patlar patlamaz vazifeye koşmaya çalışacağız. İnşallah kızıl kafirlerin, deccal uşağı dinsizlerin tepelerine birer intihar uçağı gibi ineceğiz. Türkiye'de bu zihniyet devlete yapışarak devleti koruyormuş gibi görünerek çalışma alanını genişletiyordu. Peşinden demokratik sistemi kullanarak onu değiştirmek gibi bir hedefe kilitlendi. Necmettin Erbakan bunu Milli Görüş Hareketi diye isimlendirdi. 1973 yılında Milli Gazete isimli bir gazete kurarak demokratik görünümlü bir Müslüman Kardeşler Hareketi için mücadele vermeye başladılar. Erbakan ve çevresi geleneksel Müslüman Kardeşler sloganlarını kullanmasa bile onların toplumu dinsel sloganları kullanarak yönlendirme metotlarını alıp kendince uyguladı. Bugüne kadar Milli Görüş Hareketi ile Müslüman Kardeşler Hareketi arasındaki bağlantı üstünde fazla durulmasa bile küçük küçük haberlerden çıkan sonuçlar ilişkiyi ortaya koymaya yetmektedir. Müslüman Kardeşlere karşı Türkiye'nin kapılarını açan en büyük kırılma 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan Amerikancı darbedir. Bu darbeden sonra Türkiye'nin geleneksel, az çok laik olan rotası tamamen değiştirildi. Akıl, bilim, çağdaşlık, ulusal bağımsızlık, emek gibi değerlere savaş açan darbe yönetimi, toplumu dini kullanarak şekillendirmek için çok şiddetli baskılara başladı. Yeni anayasa yapıldı. Eğitim öğretim laik yapıdan uzaklaştırıldı. Din dersi zorunlu hale getirilerek okullar gericiliğin zorla öğretildiği ideolojik kamplara çevrildi. Bunu da komünistlerle mücadele adına yapıyormuş gibi bir görüntüyle yürüttüler. Darbeciler bu süreçte Suudi Arabistan'la işbirliği yaptılar. ABD tarafından yönlendirilen rabıta örgütü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın içine sızdırıldı. Bu durumu iyi değerlendiren Necmettin Erbakan, Milli Görüş Hareketi'ni Refah Partisi adı altında daha belirgin biçimde Müslüman Kardeşler çizgisine taşıdı. Enver Sedat'ın 1981'de Halit İslambuli, yani İstanbullu isimli Mısırlı bir subayın düzenlediği suikast sonucu ölümünden sonra Erbakancı çevre suikastçıları yücelten bir tavır gösterdi. Milli Gazete'nin 19 Aralık 1981 tarihli sayısındaki şu başlık bunun bir yansımasıdır. Sedat'a suikast düzenleyen 24 Müslüman Kardeşler üyesi duruşma sırasında metanetlerini muhafaza ettiler. Türkiye'deki darbeci Kenan Evren yönetimi bir yandan terörle mücadele ettiğini söylüyor, diğer yandan Mısır'daki bu terörün propagandasının yapılmasına, Türkiye'de dinci bir toplum yaratmak adına izin veriyordu. Solcuları ve ülkücüleri kırıp geçiren darbeciler, Müslüman gençlik saydıkları bu kesime gizliden kol kanat oluyorlardı. Milli Gazete 8 Mart 1982 tarihli sayısında Selami Tuncel imzalı haberi Nusayri yönetim sarsıldıkça zulmü artıyor başlığıyla verdi ve şunlar söylendi. Suriye'nin Hama, Humus, Lazkiye ve Halep şehirlerinde Nusayri Esad güçleriyle Müslüman Kardeşler güçleri arasında çıkan kanlı çatışmalar, Müslüman Kardeşlerin yoğun olduğu Lazkiye, Halep ve Rakka şehirlerinde toplu eylemler sürüyor ve gittikçe toplu ayaklanmalara dönüşüyor. Aynı gazetenin 24 Ağustos 1982 tarihli haberinde Müslüman Kardeşlerin terör hareketleri şu ifadeleriyle açıkça övülüyor. Bildiğimiz kadarıyla çıkışından bugüne kadar ortaya koyduğu fikir muhtevası, metot anlayışı ve örgütlenme şekliyle Müslüman Kardeşler Hareketi özellikle Suriye'de sonuca talip olma ve umduğuna kavuşabilme hakkına sahiptir. Türkiye'de oldukça kökleşmiş olan parlamenter sistem ve milli laik yapı yüzünden Erbakan çevresindekiler demokratik sistemi açıkça reddedemediler. Bu sistemin içine girerek onu siyasal İslamcı bir hale getirmek temel politikaları oldu. Müslüman Kardeşler Hareketi'nde de bu politikanın örneklerini görmüşlerdi çünkü. 22 Şubat 1985 tarihli Milli Gazete'de yer alan bir haberde İslamcıların Kuveyt parlamento seçimlerinde ilerlemelerine ilişkin haber yorumlanırken şöyle deniliyor. 20. yüzyıl ilk İslami hareketin iki lideri Hasan el-Benna ve Mevdudi, İslami mücadeleyi parlamenter sistemlerde sürdürme kavgasını veren ilk liderlerdir. Hasan el-Benna ve arkadaşları bu tür çalışmaların İslam'a aykırı bir tarafını görmeyerek 1942 ve 1944 yıllarında yapılan seçimlere katılmak üzere müracaat etmişler. Safların keskinleştiği bir ortamda Kuveyt'te yapılan seçimlerde Müslüman kesiminin ikinci kez kendi bağımsız tavırlarını açıkça ortaya koymaları, 45 üyeli parlamentoda geçmiş seçime oranla daha çok temsil edilmelerini sağlayacaktır. 23 Mayıs 1986 tarihli Milli Gazete'de Müslüman Kardeşlerin lider ve yöneticilerinden Ömer Tilmisani'nin ölmesi üzerine Profesör Necmettin Erbakan'ın bu kişinin ailesine başsağlığı mesajı yolladığı haberi yer almıştır. Ömer Tilmisani'nin yerine örgütün başına geçen Muhammed Hamid Ebün Nasır yaptığı açıklamada Türkiye'de er geç bir İslam devleti kurulacaktır demiştir. Bu tür haberleşmeler milli görüşçüler ile Müslüman Kardeşler arasında kuvvetli bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Erbakancılar Müslüman Kardeşlerin Suriye'de yaptıklarını masumlaştırarak Esad rejiminin yürüttüğü bastırma operasyonunu kötülemişler, masumları katleden bir rejim imajı yaratarak kendilerini de o masumların yanında göstermişlerdir. Milli Gazete bu amaçla 28 Şubat 1987 tarihinde Hama olaylarını kendi görüşlerine göre açıklayan parasız bir ilave dahi dağıtmıştır. 15 Ocak 1982 tarihli İktibas dergisinde Cem Sofuoğlu tarafından yazılan makalede bulunan şu bilgiler o sıralardaki durumu özetlemektedir. Siyasal niteliğe sahip olması bakımından İran'daki Şii kökenli İslam hareketine benzerlik gösteren diğer bir güçlü hareket ise Sünni kökenli Müslüman Kardeşler Hareketi'dir. Hareket merkezi Mısır olan bu örgüt Suriye ve Sudan'da yoğun faaliyetlerde bulunuyor. Haziran 1979'da Halep'te Topçu Okulu'nu basıp 83 öğrenciyi öldüren Müslüman Kardeşler, Suriye Bağız Partisi'ne mensup kişilerle ve Suriye'deki Sovyet uzmanlarına karşı sürekli suikastler düzenledikleri gibi ülkedeki kitle gösterilerine de önderlik ediyorlardı. Bu dönemde Müslüman Kardeşleri Türkiye'de tanıtan yayınlar artar. Dinsel ve siyasal yayınlardan Milli Gazete, Zaman, İslam Mecmuası, Panel Dergisi, Aylık Dergi, Boğaziçi Dergisi, Girişim Dergisi bu örgütü tanıtan yazılara ve röportajlara yer verirler. 30 Mart 1989 tarihli Tercüman Gazetesi'ndeki haberde ilginç bilgiler bulunuyor. Müslüman Kardeşlerin Türkiye'de kadınlar arasında örgütlenmeye çalıştıkları, turist kılığında İstanbul'a gelen örgüt militanlarının Tebliğin Elçileri adı altında Kadıköy, Fikirtepe, Kartal, Bakırköy gibi yerlerde camilerde toplantılar düzenledikleri En-Nezir ve Ed-Dava adlı örgüt yayınını gizlice ülkeye soktukları, taraftar kazanmak için gizli propaganda yürüttükleri, özellikle de kadınlar ile öğrenciler arasında etkili oldukları anlatılır. Haberdeki şu bölüm dikkat çekmektedir. Başörtüsü konusunda yazılar yazıp salon konuşmaları yapan bazı türbanlı kadın İslamcı liderlerin ise kendilerine Müslüman Kardeşlerin Kadın Kolları Başkanı Mısırlı Zeynep el-Gaffari'yi örnek aldıkları öğrenildi. Müslüman Kardeşlerin Türkiye ayağı türban konusunu kullanarak hatta kışkırtarak kitlelerin içine dal budak saldı. Prof titri yani ünvanı taşıyan bazı ilahiyatçılar da siyasal İslam'ın Türkiye bayrağı olan türbanı aklayan ve zorunlu gösteren yazılar yazarak bu türden konuşmalar yaparak kadın haklarını savunuyormuş gibi Müslüman Kardeşlerin ideolojisini savundular. ABD Türkiye'deki siyasal dinci hareket milli görüşün içine dalarak oradan ılımlı İslam hareketine önderlik edecek bir lider ve kadro yaratma çabalarına bu dönemde hız verdi. Büyük Orta Doğu Projesi ve Tayyip Erdoğan. Türkiye'de son 25 yılda ortaya çıkan politik gelişmelerin çok büyük ölçüde dinsel ve etnik olaylarla şekillendirildiği bir gerçektir. Bunun iç dinamikleri olduğu kadar dış dinamikleri bulunmaktadır. Dış dinamiklerin en başında gelen de genişletilmiş Büyük Orta Doğu Projesidir, BOP. Müslüman Kardeşlerin dünya politikasındaki yeri ile Tayyip Erdoğan'ın siyasal konumu, BOP'un ne olduğu anlaşıldığında daha net biçimde ortaya çıkacaktır. ABD'nin dünya politikasını şekillendiren Samuel Phillips Huntington 1927-2008, Paul Bernard Henze 1924-1911, Zbigniew Kazimierz Brzezinski Varşova doğumlu 1928, Graham E. Fuller doğumu 1937, Morton Isaac Abramowitz doğumu 20 Ocak 1933, Francis Fukuyama doğumu 1950 gibi kimi politikacı, kimi akademisyen ama tümü ABD haber alma ve karşı koyma örgütleriyle bağlantı olan isimlerin de katkısıyla geliştirilen bu proje Amerikan belgelerinde bütün boyutlarıyla yer almaktadır. Bu projeyi incelediğimizde Tayyip Erdoğan çizgisindeki bir politikacı tipinin ABD tarafından özellikle yetiştirilmiş olduğu anlaşılacaktır. Araştırma görevlisi Altuğ Günal tarafından yazılmış olan Büyük Orta Doğu Projesi ve Türkiye başlıklı makalenin önemli bir bölümünü aktarıyoruz. Böylece konunun tarihsel, siyasal, ekonomik ve aktüel boyutu daha açık görülecektir. Kökten dinci İslam'ın böylesine yaygınlaşmasında ve bu denli ürkütücü eylem gücüne ulaşmasında ABD'nin 1970'li yıllarda Başkan Carter döneminde yürürlüğe koyduğu Yeşil Kuşak Projesi'nin katkısı büyük olmuştur. Komünizmin dinsizlik yani ateizm yaklaşımı ve bu yaklaşıma karşı İslam'ın takındığı sert tutum nedeniyle İslam'ın komünizme karşı bir kalkan olabileceği görüşüne dayanan ve İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde ABD Başkanı Truman tarafından yürürlüğe konan komünizmi çevreleme stratejisinin bir parçası ve uzantısı olan bu proje Sovyetlerin Afganistan'ı işgaliyle birlikte yeniden yürürlüğe konulmuştur. Sovyetlere karşı direnen farklı kabilelere mensup Afganların ortak kimliği İslam olduğu için silah yardımlarının yanı sıra İslam kimliğini güçlendirecek ilahi döküman yardımları, binlerce Kur'an-ı Kerim bastırılıp dağıtılmış, yapılmış ve Pakistan'daki mülteci kamplarına sığınmış yüz binlerce Afgan'a dini ve askeri eğitim verilmiştir. Aynı zamanda Orta Asya'daki İslamcı uyanış hareketini de tetiklemeyi amaçlayan bu proje, başta El-Kaide terör örgütü olmak üzere günümüzün kökten dinci İslami terör gruplarının tohumlarını atmış ve yeşermesini sağlamıştır. Kendi yarattığı canavarın öldürücü saldırılarına maruz kalan ünlü Dr. Frankenstein gibi Amerika'da kendi yarattığı kökten dinci bir terör örgütü tarafından yıllar sonra ağır yaralanmış Usame Bin Laden, Amerikan halkına 2. Dünya Savaşı'ndaki Pearl Harbor baskınından sonraki en büyük felaketi ve acıyı yaşatmıştır. Kızıl tehlikeye karşı yeşil panzehir yıllar sonra ters tepmiştir. Bob fikrinin ortaya çıkmasında ve uygulama esaslarının belirlenmesinde ABD'ye esin kaynağı olan tarihi bir deneyim vardır. Avrupa'yı kalkındırma planı. Marshall yardımı olarak da adlandırılan bu planın amacı 2. Dünya Savaşı sonrasında bir süper güç olarak ortaya çıkan Sovyetler Birliği'nin ve onun temsil ettiği komünizm ideolojisinin Avrupa'ya yayılmasını önlemekti. Bunun için savaş esnasında yıkılan Avrupa'yı yeniden canlandırarak Sovyetler Birliği'nin karşısına dikmek gerekiyordu. ABD önce Sovyet işgali dışında kalan Avrupa ülkelerinin birbirleriyle yardımlaşmasını, bu amaçla bir araya gelerek Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nı kurmalarını istedi. Bu teşkilat kurulup çalışmaya başlayınca da hibe ve kredi yoluyla yaptığı milyarlarca doları bulan yardımlarla bu ülkelerin çoğunun kalkınmasını sağladı. Özellikle siyasal, ekonomik ve toplumsal altyapıları hazır olan ülkeler ABD yardımlarını çok iyi kullanarak yeniden güçlü birer devlet haline geldiler. ABD'nin girişimi ve öncülüğüyle 1949 yılında da NATO kurularak bu plan başarıyla sonuçlandırılmış oldu. Bununla beraber projenin daha iyi anlaşılabilmesi için Amerika'dan on binlerce kilometre uzaklıktaki deniz aşırı ülkelere karşı yürütülen Kore, Vietnam, Körfez, Afganistan ve son Irak savaşlarını da ana hatlarıyla hatırlamakta yarar vardır. Esas itibariyle üretilmiş jeopolitik gerekçelere dayalı proje ve planları uygulamada ABD'nin kararlılığını gösteren bu savaşları hatırlamak, ABD'nin ve BOP için neleri göze alabileceğinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Büyük Orta Doğu Projesi'nin Doğuşu. 1990'lı yılların ikinci yarısından itibaren küresel terörün tehdidine maruz kalmaya başlayan ABD, ilk olarak Kenya ve Tanzanya'daki büyük elçiliklerinin bombalanmasıyla sarsıldı. O yıldan itibaren küresel terörizmi tehdit değerlendirmeleri almaya başlayan ABD, geçmişte yapılan resmi stratejik değerlendirmelere bakıldığında yine de gidişatın ne kadar kötü olduğunu tam olarak anlamış gözükmemektedir. Başta da belirtildiği gibi BOP'un çıkış noktası 11 Eylül saldırılarıdır. Bu saldırı küresel terörizmin hangi boyutlara ulaştığını bütün dünyaya göstermesi bakımından da önemlidir. Bir başka önemi de o güne kadar klasik yöntemlerle yürütülen küresel terörle mücadelenin bir işe yaramadığının anlaşılmasını sağlamasıdır. Çok bilinen bir uyarıdır. Sıtmadan kurtulmak için sivrisinekleri öldürmek yetmez. Esas olan bataklığı kurutmaktır. Amerika geç de olsa bunu algılamış ve terörist üreten bataklıklar nasıl kurutulur arayışları BOP'un doğuşunun temelini oluşturmuştur. Önce bataklığın veya bataklıkların nerelerde olduğunun belirlenmesi gerekiyordu. Aslında görüntü çok netti. Gerek 11 Eylül 2001'de olsun, gerekse bu tarihten önceki yıllarda olsun, ABD'yi vuran tüm saldırılar Vehhabilikten güç alan kökten dinci İslamcı örgütlerin eseriydi. Bu örgütlerin yetiştiği bataklık ise Amerikalılara göre Moritanya'dan Endonezya'ya kadar uzanan ve 50'yi aşkın ülkeyi kapsayan İslam coğrafyasıydı. Bu bağlamda ABD yönetimlerine ve CIA'ya stratejik arge hizmeti veren RAND Corporation adlı bir düşünce, think tank kuruluşu tarafından Sivil Demokratik İslam, Ortaklar, Kaynaklar ve Stratejiler başlıklı 88 sayfalık kapsamlı bir rapor hazırlanarak Bush yönetimine sunuldu. İslam ve Müslümanlar Batı demokrasisi değerlerine ve küresel düzene uyumlu hale getirilemezse, medeniyetler çatışması olasılığının yüksek olduğu tezinden yola çıkılan bu raporda, İslam coğrafyasının nasıl denetim altına alınacağına dair bir strateji öneriliyordu. Raporda dünya Müslümanları, kökten dinciler, gelenekçiler, modernler yani ılımlı İslamlar ve laikler olmak üzere 4 gruba ayrılmıştı. Bu grupların insan hakları, demokrasi, özgürlükler, kadın hakları, ceza hukuku, eğitim, dinde reform ve Batı dünyasına karşı tavırları gibi konular dahil günümüz İslam dünyasında tartışmalı olan temel konulara bakış açıları analiz edilerek özetle aşağıdaki sonuçlara varılmıştı. Kökten dinciler, İslam'ın şiddetten kaçınmayan yayılmacı ve saldırgan yorumunun temsilcileridirler. Demokratik değerleri ve Batı kültürünü reddederler. Batı'ya, özellikle ABD'ye düşmanlık hisleri beslemektedirler. Katı İslam yasa ve ahlak değerlerini uygulayacak otoriter bir devlet yönetiminden yanadırlar. Geçici taktik düşünceler hariç bu grubu desteklemek bir seçenek olamaz. Gelenekçiler, İslam dininin kurallarına sadakatle bağlı olmakla birlikte saldırgan ve şiddet yanlısı değildirler. Kökten dincilere kıyasla daha ılımlı görüş taşırlarsa da çağdaş demokrasileri ve Batı değerlerini gönülden kucakladıkları söylenemez. Bu grupta demokratik İslam'ın örneği ve geçiş vasıtası olmak için uygun düşmez. Bu grupla ilişkilerde barışçı bir görüntü vermek en iyisidir. Modernistler yani ılımlı İslam, İslam'ın günümüzdeki katı anlayış ve uygulamalarında kapsamlı değişiklik yapılması konusunda eylemli bir arayış içerisindedirler. Hazreti Muhammed dönemindeki uygulamaları değişmez esas olarak kabul etmekle birlikte o günlere ait sosyal ve tarihi koşulların bugün artık geçerli olmadığının da farkındadırlar. Temel değerleri bireysel vicdanın üstünlüğünün yanı sıra eşitlik ve özgürlüğe dayalı toplum anlayışıdır. Bu değerler çağdaş demokratik esaslarla bağdaşmaktadır. İslam dünyasının küreselleşmenin bir parçası olmasını da arzu ederler. Bu nedenlerle ılımlı İslam, demokratik İslam'ın örneği ve esas vasıtası olmak için en uygun olanıdır. Laikler, Batı demokrasileri tarzında din ile devlet işlerinin ayrılmasından yana olup din olgusunu kamusal alandan özel alana indirgemişlerdir. Politika ve değerler açısından Batı'ya en yakın olan gruptur. Bu olumlu özelliklerine karşılık genellikle yarı demokratik görünümlü otoriter bir yapıyı esas alan laik gruplar çoğunlukla solcu ve saldırgan milliyetçi ideolojileri benimsemişlerdir. Bu nedenle de ABD'yi dost olarak görmez, hatta içlerinde aşırı ölçülerde Amerikan düşmanlığı besleyenler bile vardır. Ayrıca İslamcı kitlelerce sözü dinlenebilir bir grup da değildirler. Bu nedenle laikleri sürekli müttefik olarak kabul etmek uygun olmaz. 26. ayının sonu. Sayfa 250.